Ayrım 17. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 279. Hayat ucuzluğu. Belki de asıl bunu konuşmak gerekiyor. Gazetelerde neredeyse hiçbir siyasal iktidar döneminde eksik olmayan hayat pahalılığı manşetlerinin yerine hayat ucuzluğu meselesini düşünmek gerekiyor. Ötekisi iktisadi bir tarif neticede. Yığınlı ekonomik kararın sayısal göstergenin bileşimi. İniyor, çıkıyor işte. Çaresi çok istenirse. Lakin hayat ucuzluğu meselesinin halli biraz zor. İstatistiğe benzemiyor. Yaşanan hayatların değersiz sayılması. İşte bu. Hayatı ucuzlatırken ölümü kolaylaştırıyor. Ne kendisinin ne de başkalarının hayatlarına kıyılamaz değerler biçilemiyor. Zaten kendisinin hayatına değer vermeyen, hayatın değerini bilmeyen, başkalarının hayatına da zerrece kıymet biçmiyor, biçemiyor. Bazen gazetelerin üçüncü sayfalarında sıkışıp kalıyor o türden haberler. Vakayı adliyeden sayılıyor, kanıksanıyor, alışılıyor. Oysa bakılsa hemen hepsinde hayatın değersiz sayılmasından kaynaklanan, özü hayat ucuzluğuna dayanan pervasız salvoların ruh hali okunabiliyor. Korkusuzluktan değil, ucuzluktan basılıyor tetiğe. Ne zaman o hayat ucuzluğunun hazin finallerinde şaşırtıcı, dramatik unsurlar ağırlık kazansa, o zaman tür manşetten fark ediyoruz hayatın kimileri için ne denli değersizleştiğini. Liselerde mesela, teneffüs bahçelerinde ağaçlar arasında beyaz kelebeklerin uçuştuğunu fark edemeyen çocuklar, birbirlerinin kelebek kadar narin bedenlerini hiç düşünmeden paslı kelebek bıçaklarını sallıyorlardı. Ya da bir lise öğrencisi, iki lise öğrencisini pazardan edindiği silahla yok ediyordu. Aşk adına. Sonra da bir kız, bir oğlan, iki lise öğrencisi bir olup yine aşk adına o genç kızın ailesini yok ediyordu. Oysa daha bir gün önce okullarındaydılar. Ders dinlemişlerdi, ödev yapmışlardı. Beden eğitiminde ve resim dersindeydiler. Ve ertesi gün gözlerini kırpmadan gerçekleştirdikleri cinayetlerin sonrasıyla ilgili bir bedel hesabının içinde de olmamışlardı besbelli. Ve daha ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi ders dinleyip ödev yapacaklar, beden eğitimine soyunup resim çizeceklerdi sanki. Sanki. Birçok şeyi öğretiyoruz okullarda. Mesajlar filan veriyoruz televizyonlarda. Ama hayatın değerine dair ne öğretiyoruz? Kim söylüyor çocuklara hayatın bu kadar ucuz olmadığını? Ya da öğretilebilir bir şey midir hayatın değeri? Yoksa gösterilebilir bir şey mi? Okullar gösterebiliyor mu? Aileler gösterebiliyor mu? Bu ülke gösterebiliyor mu hayatın değerini? Gösterebildi mi terörün ve şiddetin gölgesinde? Ya şu dünya? Ya şu dünya karnevan içinde? Ufuktaki geleceksizlik mi değersiz kılıyor hayatı? Hayalsizlik mi ucuzlatıyor? Kim bilecek? Aşkın da ancak hayatın içinde barınabilir bir şey olduğunu kim gösterecek? Hayat yoksa aşk da yok. Bunu kim söyleyecek? Hayatın değeri olmayınca özgürlüğün de değeri olmuyor işte zerre kadar. Fark edilmiyor, düşünülmüyor sonrası zerre kadar. Bir eşik o aslında, geçilemeyen. Bir geçilse, bir aşılsa, ardında koca bir hayat var ya, ah o eşik. Bilmiyoruz, belki de katillerin ve kurbanlarının başka özel nedenleri vardır, derin ruhsal kasırgalar filan. Öte yandan, Atlantik'in ötesinde beterinin yaşandığını söyleyenler de olacaktır. Bu tür cinnet hallerinin oralarda Vietnam Savaşı'ndan ve bitmek tükenmek bilmeyen sınır ötesi savaşlardan sonra yaygınlaştığı açıkça söylenmese de. Yine de başa dönüp soracağız, sormalıyız bir teviye. Bu çocuklar için neden bu kadar değersiz ki hayatlar? Neden bu kadar ucuzlar hayat? Bunalınca, sıkılınca, düşünce dara. Kimdir müsebbibi şu hayat ucuzluğunun? Üçüncü sayfalarda kayıp can ilanlarının santimetresi kaç para? Hüküm, yalnızlık. 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu açan anayasa değişikliği sonuç verecek mi? Kimi hukukçular zaman aşımı engelinden söz ediyor. Bizse asıl hükmü zaman aşımının değil, zamanın kendisinin verdiğini söylemiştik bir vakitler. Yıllar önce Orta Doğu'nun namlı diktatörü için yazdığımız satırlarda. Şöyle demiştik ez cümle. Çok isterdi. O da Hazreti Ömer'in adaletine sığınmayı. Ama neylersin? Bush Hazretlerinin kurduğu divanda yargılanmak oldu kaderi. Lakin ne fark eder? Bağdat Divanı'nda, çoktandır mahkumiyetlerin ve cezaların en ağırını çekmekte olan biri vardı. Saddam Hüseyin esip gürlüyordu. Gözlüklerini takıp çıkararak elindeki savunmasından yüksek sesli itirazlar dinlendiriyordu. Saltanatının en kanlı ve şanlı günlerindeymiş gibi tehditler savuruyordu güya. Ama sesini her yükselttiğinde daha fazla alaycı tebessümler derliyordu. Zaten Amerikan mühürlü o mahkeme divanında ciddiye alınacak bir şey yoktu. Sanık sandalyesindeki adamın hükmü çoktan verilmişti, çoktan. Ama divandaki yargıçlardan değil, Beyaz Saray'ın patronundan değil, işgal ordusunun komutanları, tankları, toplarından hiç değil, yalnızlığından. Kendisini belki en son terk edecek oğulları, işin başında çekilmişlerdi sahneden bir gece baskınında. Yakınları, en yakınındakiler neredeydi kim bilir. Devlet başkanlığındaki yardımcıları, başbakanları, bakanları, komutanları, bağızçı partizanları, hepsi, hepsi çoktan çekilip gitmişlerdi hayatından, çoktan. Ardındaki sanık sandalyeleri de boştu o günde. Ötekiler de getirilmemişti. Yalnızlığın resmi daha iyi çıksın diye sanki. O gün hayatın en ağır hükmü ilan edilmişti Bağdat Divanı'nda. Bakın demişlerdi, bakın da görün. Yalnızlık en büyük celladıdır insanın. İçine hapsolduğu yalnızlıkla hayatın en ağır hükmüne mahkum edilmiş adam bundan böyle tarihin en namlı savunmasını yapsa ne yazar? Kim okur, kim bakar? İşlenmiş bütün suçların bedelini günü gelince böyle ödetir hayat. Bir bakarsın ki ardına yalnızca ıssız bir hatırat. Gül gülistan, şen şakrak bahçelerde, hoyrat darbelerle çiğnenen çiçekler nerede? Sormak için çok geçtirir vakit geçtiği zaman. Kim kuruttu bu bahçeyi? Haberin yok mu zalim kral? Sayfalar dolusu savunmalara kıymet biçen yargıçlar bulunur belki. Ama arkanızı döndüğünüzde kimse olacak mı bakalım? Siz asıl ona bakın. Evet, hayatın en ağır hükmüdür yalnızlık. Ve yalnızlık en büyük celladıdır insanın. Alt üst olan kimlikler. Aslında haber tam da Türkiye'deki alt ve üst kimlik tartışmalarının üstüne geldi. Başarılı ve çalışan gazeteci arkadaşımız Ramazan Öztürk, bir süre önce İsrail'de gerçekleşen organ naklinin kahramanlarını bir araya getirdi. Muhtemeldir ki dramatik buluşmanın görüntülerini televizyonda izlediniz. Ayrıntılarını gazetelerde haber olarak okudunuz. Ama bir kez seyredilip geçilecek, bir defa okunup belleklerden silinecek sıradan bir haber değildi aktarılan. Tekrar tekrar yazılmalı, tekrar tekrar okunmalı, tekrar tekrar dokunmalıydı yüreklere. 12 yaşındaydı Ahmet. Savaşacak değil, sokaklarda oynaşacak yaştaydı daha. O da öyle yapıyordu. Oynarken vuruldu, İsrail askerlerinin kör kurşunlarıyla. Hiç tanımadığı İsrail'i akranı, Samah Gadban adlı kız çocuğu da savaşacak yaşta değildi, Ahmet gibi. Kalp hastasıydı üstelik ve uzun süredir onu hayata döndürecek uygun bir kalp bekliyordu. Uygun bir kalp. 12 yaşındaki bir çocuk için yine 12 yaşındaki bir çocuk kalbinin uygun ne olabilirdi? Adlarının, kimliklerinin, milliyetlerinin, dinlerinin ne önemi vardı ki? Tabiatın ve hayatın onları buluşturduğu bir tek ortak kimlik vardı hakikat olan. Çocuk olmaları, çocuk. O kadar. Evet, mahşetler doğru söylüyor. Evet, herkes hemfikir. Nobel Barış Ödülü vakti geldiğinde, eğer Ahmet'in babası İsmail Hatipoğlu'ndan başkası bu ödülü alırsa vicdanlar, bu yanlış hükmü verenleri asla affetmeyecektir. Zerrece önemi kalmayacaktır Barış Ödülü'nün bundan böyle. O baba ki, oğlunun intikam andığı için silaha el basmak yerine organ nakli izin veren belgeye mührünü bastı yüreğiyle. Karıştı böylece alt, üst, yan kimlikler birbirine. Kalbi 12 yaşındaki Samah'a, bir böbreği 5 yaşındaki Yasef'e, öteki böbreği 4 yaşındaki Menuça'ya. Karaciğerin bir parçası 56 yaşındaki adama, yaşlarının ne önemi var? Hepsi İsrailliydi. İsrailli olmalarının ne önemi var? Şimdi nereliler peki? Kim soruyor kimliklerini? Kimliklerimize sımsıkı sarıldık. Göstermedik, açmadık kimseye yıllarca. Sıkıştı kaldı cüzdanlarımızda. Şimdi ne yapmalı? Başkalarının başka başka kimlikleri varsa nereye, nasıl yazmalı ortaklaşa? Kürtlerle... Kürtlerin taleplerini dile getiren insanın da soyadı Türkse ne yapmalı mesela? Ne diyor Ahmet Türk? Türkler ve Kürtler bin yıldır birlikte yaşıyor. Kurtuluş Savaşı'na katılmışlar. Mustafa Kemal'in sözleri var. Kürtler azınlık değil ama Lozan'a göre azınlıkların sahip olduğu hakları bile kullanamıyorlar. Yok sayılmışlar. İhtiyaç duyulan haklardır. Bu halk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını içine sindirmiş ama sahip olması gereken haklardan yoksun bırakılmış. Bunların yerine getirilmesi halinde sorun kalmaz. Haklar, insan hakları, kimlikler, kimlik cüzdanları. Hepsi tamam. Hepsini yapmalı. Tamam. Herkes bu ülkenin temel direği olmalı. Ama ne anlatıyor Samah'ın göğüs kafesinde atan Ahmet'in yüreği? Alt üst olur gider kanı kanımda. Bütün kimlikleri yazmalı, bütün kimlikleri saymalı. Tamam. Alt kimlik Türk, Kürt vesaire. Üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti. Lakin insan gibi yaşayınca herkes İsmail Hatipoğlu'nun mührü basılmalı. Hepimizin nüfus cüzdanlarına kocaman. İnsan. Şaşırma çocuk. Saraybosna'dan Ankara'ya getirilen yetim ve öksüz çocuklar için, savaşın kurbanları için. Bir gece vaktiydi. Esenboğa havalarında mevsimin sonbahara döndüğünü anlatan ilk hazan rüzgarları yalıyordu karanlığı. Sarı ışıklar altında gördüm kocaman gözlerini. Ne sevinç, ne keder, ne öfke, ne sevgi, ne umut, ne şüphe, ne hasret, ne vuslat. Gözlerimde korkunun ayaza kesmiş beyazlığı yalnızca. Göz bebeklerinin önüne düşen hiçbir görüntü, o beyazlığı başka renkleri çeviremiyordu. Çevresindeki insanlardan, kameralardan, ışıklardan, seslerden, ellerden, ayaklardan, gözlerden korkuyorlardı. Her yeni insan cinayet, her kamera enkaz, her ışık mitralyöz, her ses havan topu, her el ve ayak açlık ve tecavüz, her bakış ıssızlık ve kimsesizlikti. Bosna'dan savaşın çocukları geldiler. Mevsimin sonbahara döndüğünü anlatan ilk hazan rüzgarlarının serinliğinde Ankara'ya vardılar. Bugüne kadar yalnızca korkmuşlardı. Bundan böyle şaşıracaklar. Çok şaşıracaklar. Ne tuhaf. Ankara'nın sokaklarında barışın dinginliğiyle tanıştılar. Gerçekten mermilerin vızıldamadığı bir hayat var mıydı yeryüzünde? Bilemezlerdi ki Ankara, güneydoğusunda kendilerine benzeyen çocukların, kendileri gibi başka kentlere göçtüğü ülkenin başkentiydi. Okullar açılacaktı mesela, ışıl ışıl bilgisayarları, spor ve konferans salonlarıyla. Kapanmış okullarda açılacak mıydı peki? Ankara, kimi köylerinde ve kasabalarında, okulların açılacağından kimsenin emin olmadığı ülkenin de başkentiydi. Harikulade tenakuzlar, eşsiz çelişkiler ülkesine hoş geldiniz çocuklar. Barışın ve savaşın tek bir hayatı paylaştığı yeryüzü cennetine ve çüpheler cehennemine hoş geldiniz. İyi bakın bize ki hiç kimseden korkmuyoruz dünyada. Kendi beynimizin titreşimlerinden ve kendi yüreğimizin salvalarından korktuğumuz kadar. Ve hiçbir şeyden çekmiyoruz dünyada, kendi cennetimizin içine cebren sokuşturduğumuz korku cehennemlerinden çektiğimiz kadar. Yazık oluyor Süleyman Efendi'nin tebaasına. Gördükçe şaşıracaksınız. Sizi bağrımıza basacağız çocuklar. Kendi çocuklarımız gibi hesapsız, kendi çocuklarımız kadar sıcak. Göz bebeklerinizdeki korkuları silene kadar bırakmayacağız şefkatimizin esaretinden. Açken ve kirayı ödemeye 3-5 kuruş yokken kendi cüzdanımızda sizi bağrımıza basacağız çocuklar. İçten, yürekten şaşıracaksınız. Harikulade tenakuzlar, eşsiz çelişkiler ülkesine hoş geldiniz çocuklar. Fazla dolaşmazsınız ise bahçelerinde. Yolunuz düşmezse Güneydoğu'da hudut boylarına, maça filan da gitmezseniz, bir de fazla çıkmazsınız trafiğe, acil servislere de uğramazsanız, hiçbir şey olacağı yok, korkmayın. Sahil boylarında tarifsiz mutluluklar, boğaz yollarında şen kahkahalar, Rumeli Hisarı'nda birlikte söylenen şarkılar, dağlarında ve kırlarında hasat zamanı sevdaları, rengarenk televizyonlar, her marka arabalar, otoyollar, otomatik telefonlar, gazetelerde kuponlar, binbir çeşit restoranlar. Toz duman, kanter içinde bir hayatın gökkuşağı altından siz de geçeceksiniz, şaşıracaksınız. Harikulade tenakuzlar, eşsiz çelişkiler ülkesine hoş geldiniz çocuklar. Sandınız ki sizin bize ihtiyacınız var. Sandık ki öyle. Sandık ki biz size yardım edeceğiz. Oysa asıl lazım olan sizsiniz bize. Göz bebeklerinizdeki korkulara baka baka öğreneceğiz kendi korkularımızı yenmeyi. Henüz çok geç olmadan. Her şehir Mostar'a, her bahçe mezarlığa dönmeden, yüz binlerce ölmeden, kentten kente göçmek neyse de, anasız ve babasız binlerce çocuk, uçaklara doluşup terk-i diyar eylemeden. Bizi kabuslarımızdan uyandırıp, kabuslarımızdan kurtarmaya hoş geldiniz çocuklar. Barışın ve savaşın tek bir hayatı paylaştığı yeryüzü cennetine ve şüpheler cehennemine hoş geldiniz. Güzelim bir memlekettir burası. Sevdaların ve kederlerin, yeşilin, mavinin ve sarının harman olduğu, türkülerin, ağıtların bir anda horonlara döndüğü ve biz memleketimizi seviyoruz, kadınlarımızı sevdiğimiz gibi dehşetli güzel. Siz de seveceksiniz besbelli. Sevdikçe şaşıracak, şaşırdıkça seveceksiniz bizim gibi. Ne demişti Orhan Veli? Gemliğe doğru denizi göreceksin. Sakın şaşırma. Gördüklerine şaşırma çocuk. Henüz Ankara'nın siyaset bozkırındasın. Daha bu işin denizi deryası var. Belki şehre bir film gelir. Ajanslara, sonra da bültenlere düşen haber, kısa ama hüzün verici. Hakkari'nin ilk ve tek sineması yandı. Eski adı Lale, 26 yıllık. Yılmaz Erdoğan'ın vizyon telefilmlerinin hem esin kaynağı hem de gösterildiği mekan. Artık kullanılamaz halde. Sinema izlemek isteyenler Yüksekova'ya kadar gitmek zorundalar bir zahmet. 80 kişilik vizyon sinemasında yani il sınırlarındaki tek sinema salonu o artık. Ama başka illerdekiler de beyaz perdedeki hayallerin peşine düşmek isterlerse komşu şehirlere doğru yola çıkacaklar, çaresi yok. Ağrılılar mesela. Gönülleri bir gün sinema çekerse şehirler arası otobüs terminalinden Erzurum'a bilet alacaklar. En yakın sinema Erzurum'da çünkü. Geçen yıl Ağrı'dayken Ağrılı dostlar şehirlerinde olmayanları bir bir sayarken söylemişlerdi. Kemal Burkay'ın o şiirine göndermede bulunarak. Bir sinemamız bile yok demişlerdi. Oysa daha o kadar çok şeyleri yoktu ki. Ama sinema ilk akıllarına gelendi işte. Nedense. Yalnızca Ağrı mı? Doğu'nun ve Güneydoğu'nun 8 ilinde sinema salonu yoktu. Iğdır, Ardahan, Muş, Mardin, Kilis, Şırnak, Siirt, Ağrı ve artık Hakkari. Oldu mu 9. Cümleten koca bir coğrafyada hayaller dünyasında yokuz. Ama canım televizyon var diyenler filan da çıkacaktır. Televizyonda envai çeşit filmler, hatta ayıbına katlanıp korsan filmleri hatırlatanlar da olacaktır belki. Yani diyeceklerdir ki hepsi var işte. Katlanacağınız tek şey yalnızlığınızdır. Yani yalnız başına yaşamak düşleri. Batı'da da var televizyonlar filan ama daha son 3 ayda 3 komik filme gidip gülen 8 milyon kişinin sinemalarda işi neydi peki? Yahşi Batı, Recep İvedik ve Eyvah Eyvah'a milyonlarca insan birlikte kahkahalar atarken neden ülkenin 9 ilinde paylaşılamıyor ki ortak neşeler? Neden hep yalnızlık ve neden Ağrılı'nın hüzünle sorduğu o sorudaki gibi neden bir sineman bile yok bu şehirde? Öte yandan ülke genelindeki 1140 sinemanın yarısı zaten 4 büyük kentte. Bir de o var. Yani siz sinemanın gişe hasılatlarına dair haberleri okurken, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon filan sayarken, bu ülkenin neredeyse öteki yarısı, belki de neye gülüp neye kederlendiğinizden habersizdir. Lale sineması da yandı Hakkari'de. Hayallerin mekanı şimdi enkaz halinde. Onca sorunun arasında önemli midir sinema salonlarından söz etmek filan? Evet, öyledir. Belki de birçok derdimizin çaresini bulmak, ortak düşleri ve sevinçleri aynı çatının altına paylaşmakla başlayacaktır. Kim bilir? Cennete dair hayaller. Bana cennete dair hayallerinizi söyleyin, size nasıl bir dünyada yaşamak istediğinizi söyleyeyim. Uydurma da olsa, bu yazının giriş satırlarındaki bu vecizenin üzerinde düşünmeye değer anlamlar taşıdığını kabul etmelisiniz. Eğer öteki dünya ve cennet inancınız varsa, gideceğiniz cennetin nasıl bir yer olduğuna dair sayısız hayaller geliştirmişsinizdir beyninizde. Hatta öteki dünya inancı olmayanların bile cennete dair tasavvurları olmuştur hep. İnancı olanların tasavvurlarını ve hayallerini kendilerine kutsal kitaplarda sunulan cennet tarifleri belirlemiştir. Yorumları ve tefsirleri açık da olsa üzerinde az çok ittifak edilen cennetler vardır. Kur'an'daki Rahman suresinin maddi ve manevi yani bu alemi ve öteki dünyayı içeren cennet tarifleri en çok kabul görenlerdir. Bu alemin cenneti Orta Doğu'daki vaat edilmiş topraklara ilişkin olanıdır. Öteki dünya cennetine dair tefsirlerse çeşitlidir. Aslında öteki dünya inancı olmayanların cennet tasavvurlarını da hep kutsal kitaplardaki anlatımlar şekillendirmiştir. O anlatımlar içindeki huriler, gılmanlar vesaire bu yazının konusu değildir. çok daha genel bir mekan projesinin, çok daha genel bir cennet ortamının ve iklimi tasavvuruna ilişkin bir hayaller silsilesidir bu yazının konusu. Nasıl bir cennet hayal ettiğinizde dair düşünceleri bir kenara koyun şimdilik. Çünkü o düşünceler farklılıkları arz edebilir. Lakin nasıl bir cennet öngörmediğinizde dair düşüncelerde herkesin hemfikir olduğundan zerrece şüphem yoktur. Söz gelimi, sabah kalkıp işe gittiğiniz, akşama kadar canınız çıkıncaya kadar çalıştığınız bir cennet yoktur kimsenin hayalinde. Yani cennette iş yoktur, çalışmak yoktur. Cennette trafik keşmekeşi yoktur. Otomobiller, otobüsler, motosikletler ve onların asap bozucu gürültüsü yoktur. Bu hayatı ne kadar kolaylaştırmış olursa olsun, öteki tarafta kimsenin bir yerden bir yere kıpırdamaya niyeti yoktur. O nedenle arabalar da yoktur. Bu alemde dünya kadar para saçtığı, hatta statü olarak gördüğü lüks otomobillere zerrece yer vermez kimse hayallerinde, en zengini bile. Uçaklar da yoktur, uçak seyahatleri de. Bu alemde küçük servetler saçılarak dünyanın öbür uçlarına yapılacak yolculuklara da yer yoktur öte tarafta. Herkes memnundur bulunduğu yerden, kımıldayıp uzaklara gitmeye mecali yoktur kimsenin. Ben daha cennette televizyon seyretmeyi düşlerken görmedim kimseyi. Televizyon da yoktur. Telefon, hele hele cep telefonu hiç yoktur. Kimsenin kimseden uğurlu uğursuz haberleri almaya, haberler beklemeye iştahı yoktur. Cüzdanı yoktur, kredi kartı yoktur, banka hesabı yoktur, tapusu mapusu yoktur. Konakları, hanları, apartmanları yoktur. Bakanları, başbakanları, kaymakamları, tankları, topları, kumandanları yoktur. Nifakları, kavgaları, savaşları yoktur. Evlilik cüzdanları da yoktur aslında, hiç gerekmeyeceği için vicdanları da. İhanetleri de yoktur, sadakatleri de. Esaretleri de yoktur, ihtiyaç kalmadığı için cesaretleri de. Hırsları, ihtirasları, intikamları ve düşmanlığı da yoktur. Var mıdır, var mıdır sahi? Yoksa şayet, inanan inanmayan herkesin cennet hayalleri ve tasavvurları birbirine bu kadar benzeşirken, yaşanılan şu alemi, cehennemi çevirmenin alemi var mıdır peki? Öteki dünya için düşündüğünüz kadar, biraz da bu dünya için küçük cennetleri hayal edemez misiniz? Edemez miyiz? 17. ayrımın sonu, sayfa 295.